Çok saygıdeğer Erkam Radyosu dinleyicileri, Bir Ekonomiden Hayata programında sizlerle tekrar beraber olmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Hepinize hayırlı akşamlar efendim.
Hayırlı akşamlar. Hocam geçen hafta biz emek üzerinde yoğunlaştık. Yani üretim faktörleri içerisinde belki ilk sırada emek faktörü yer alıyordu. Detaylarıyla değerlendirdik. Türkiye'nin bu anlamda durumunun üzerinde durduk. Ne konumda olduğunu ve nitelikli emeğin gereksinimi üzerinde durduk. Emekten sonra belki ikinci planda da olabilir. Hatta bazen eşit de düşünebiliriz. Sermaye boyutu geliyor. Yani üretim faktörlerinin içerisine yer alan sermaye boyutu. Özellikle modern dönemde sermaye gittikçe önem kazanıyor. Çünkü nitelikli emeğe sahip olabilirsiniz ama bu nitelikli emeği istihdam edecek sermaye birikimine sahip değilseniz ve bunları yatırıma dönüştüremiyorsanız,
bir teşebbüsü ortaya çıkaramıyorsanız,
tabii ki gerekli gelişmeyi de gösteremeyeceksiniz. Bugün sermaye üzerinde duralım diyorum ama sermayeyi biraz böyle yeniden de açabiliriz. Yani modern dönemin evet ihtiyacının önemli ihtiyaçlarından biri sermaye. Klasik dönemde de tabii bu sermaye problemi vardı modern dönemler öncesinde. İsterseniz önce konuya klasik dönemlerde sermaye ihtiyacını toplumlar nasıl karşılıyordu'dan başlayıp arkasından diyorum modern dönemlerde neden sermaye bu kadar önemli oldu, ihtiyaç hissediliyor, bu konuya girerek devam edebiliriz diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz?
Evet, iyi olur. Tabii bugün olduğu gibi dün de aslında bir problem alanıydı bu. İki boyutuyla belki gündem oluşturuyordu. Birincisi, işletmelerin faaliyette bulunabilmeleri için gerekli olan üretim faktörleri ya mülkiyet bağlamında ya da nedret, kıtlık ya da bolluk bağlamında önem taşıyordu. İşte klasik dönemde mülkiyetin kime ait olduğu mevzu yine o zamanın tercihleriyle belki ortaya çıkıyordu. Yani insanoğlunun müdahalesinin açık olduğu alanlardı bunlar. Ama nedret ya da bolluk konusu o sistemin onu elde edebilme kapasitesiyle ilintili bir şeydi. Ya savaşma gücü ya elde tutabilme gücü ile ilintili bir şeydi. Bu yönüyle klasik dönemde de bir problem alanıydı. Asırlar boyu, binlerce yıldır insanoğlunun gündeminde olan asli bir konuydu bu. Fakat bugünün problemiyle farklılaşan bir başka boyutu vardı o dönemin. O da neydi? Teknolojik ilerleme ya da küreselleşme boyutunun kısıtlarından dolayı var olan bir düzen, mekanizma asırlar boyu aynı esaslar dahilinde yürütülebilir durumdaydı. Mesela diyelim ki emek gücüne dayalı olan, kol gücüne dayalı olan bir üretim sektöründe, mesela tarım boyutunda bir çift saban ile bir ailenin belli ölçekte bir toprakta bir araya gelişi üretim için yeterliydi. Yani bir müteşebbisin de devreye girişiyle üretim süreci başlatılabiliyor ve devam ettirilebiliyor idi.
Hatta işletmeler aile işletmesi.
Aile işletmesi ölçeğinde ve bu nedenle de nüfus hareketlerinin olmadığı dingin durağan dönemlerde kurulmuş olan bir işletmenin nesilden nesile aktarılması çok kolaylıkla sağlanabilir durumdaydı. Zanaat faaliyetlerinde de benzer bir durum vardı. Orada da oluşturulmuş olan bir işletme babadan oğula geçerek aktarılabilir durumdaydı. Yani var olan bir problem çözüldüğünde o problemin asli unsurlarında ya da o faaliyetin asli unsurlarında çok fazla bir değişim, dönüşüm olmadığından çözümleme uzun bir döneme yayılmış halde devam edebiliyor idi. Bu da o dönemin siyasal, sosyal, ekonomik ortamının rahatlamasına ve hatta huzura kavuşmasına bir sebep idi. Fakat modern dönemin kontrol edilemeyen, çok dinamik, ülkelerin sınırlarını aşan, onların güçlerini yetmediği bambaşka gündemler ortaya çıkarttı. Hani geçen de mevzu etmiştik ya, delikli demir icat oldu, metlik bozuldu demiştik. Hakikaten de bu böyle. Sanayi de o anlamda makineye dönük bir evrilme, bir gelişme ortaya çıkardığından beri insanoğlu adeta bu makinenin elde edilme serüvenini her yıl, her dönem daha vahim, daha zor şartlarda yaşıyor durumda. Bu ülkelerin adeta üretimi ayakta tutabilmek için topyekün bir savaş vermelerini gerektirir durumda. Hakikaten bugün bütün dünya ülkelerinin asli gündemi üretimi nasıl sağlayacağız, üretim faktörlerini nasıl bir araya getireceğiz ve var olan pastadan ister emek gücü diyelim, ister sermaye diyelim, ister bilgi ya da doğal kaynak diyelim, fiziki doğal kaynak diyelim, nasıl elimizde olabilirin kavgasıyla geçiyor yıllar, dönemler. Ya ülkeler adeta gecesiyle gündüzüyle sürekli bu savaşın derdi içindeler. Ya bu yönüyle klasik dönemde var olan çözümleme ile günümüz çözümlemesi elbette tecrübelerden istifade etmek gerekir. Ancak birebir örtüşmeye yönleri olduğu için bugüne ağırlık vererek belki geçmişten de esinlenerek, etkilenerek konuyu gündemde taşımakta yarar var.
Evet, yani sanayi öncesi toplumlar belki daha çok el aletleri ya da basit aletlerle işlerini görebildikleri için çok fazla sermaye birikimine gereksinim duymuyorlardı. İhtiyaçlarını da çok daha kolay yine kendi işlerinde halledebiliyorlardı. Ama modern zamanda sanayi sonrasında özellikle makinenin devreye girmesiyle tabii sermaye büyük yatırımları gerektiriyor. Bu da sadece içerideki kaynaklarla çözmeyi zorlaştırıyor. Dolayısıyla dış kaynaklar da belki devreye giriyor. Yani ülkeler olsun bu hedeflerine, büyüme hedeflerine ulaşabilmek için o zaman dış kaynaklara ihtiyaç.
Tabii şöyle, sonuçta Allah öyle takdir etmiş. Ülkelerin imkanları hiçbirisiyle birbirine benzeşmiyor, örtüşmüyor. Birinde var olan örneğin bir doğal kaynak, diğerinde yok. Birinde var olan iklim şartları, diğerinde yok. Birinde nüfus artış oranı ya da doğal nüfus artışı diyelim. Birinde şöyle, birinde böyle. Bunun tabii arka planda çok çeşitli faktörleri, sebepleri olabilir ama böyle bir vaka var. Ve bu vakanın olmuş olduğu ortamda insanların üretim biçimlerinin yanında tüketim biçimlerinde de farklılıklar var. Ortaya çıkan sermaye örneğinin birikimiyle ülkeler arasında farklılıklar arz ediyor. Bu durumda ister istemez bütün ülkeler bunu çok dinamik olarak takip etmek, yürütmek durumunda kalıyorlar.
Gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler diye, gerçi bu ayrıma ne kadar yapabiliriz onu bilemiyorum ama yine de en azından kullanılan kavram olarak şu an böyle kullanıldığına göre sermaye birikimi bir tasarrufu gerektiriyor. İşte gelişmiş ülkeler o zaman sermaye birikimine daha çok sahip olduğuna göre onların tasarruf oranlarıyla gelişmekte olan ülkelerin tasarrufu olanlar arasında ne gibi farklılıklar var? Yani
şöyle bir durum, bu tabii hem var olan oranla bir ölçüde ilintili, bir de geçmişten bugüne gelen birikim var. İlaveten üçüncü bir şey daha eklenebilir. Ülkelerin, o başka ülkelerin elde etmiş olduğu tasarrufları kendi ülkelerine çekebilme kapasiteleri, cezbetme kapasiteleri. Yani bu üçünü birlikte dikkate almak gerekiyor. Yani diyelim ki Türkiye'de büyüme esaslı bir kalkınma modeli seçtiysek biz, ki 100 yıldır bunun için derdindeyiz. Böyle bir modeli seçtiysek üretimi güçlü kılmak zorundayız, yükseltmek zorundayız. Bunun da yolu bir ölçüde sermayeyi, gerekli olan sermayeyi ihtiyaç oranında temin etmekten geçiyor. Zira siz de vurguladınız, sermaye önceki yıllara, asırlara göre giderek artan oranda önem taşımakta işletmecilik açısından. İşte daha önce hiç gündemde olmayan şekilde 16. yüzyıldan itibaren sermaye anlam taşımaya başlamıştı yeryüzünde. Ve özellikle makinenin icadından sonra sermayenin anlamı daha da önemli hale geldi. Ve teknolojik ilerlemeye bağlı olarak da bu makinenin de değerliliği, o anlamda üretime katılması gereken parçanın, aletin de değerliliği sürekli arttı. Bir zamanlar belki 1.000 liralık bir sermaye yatırımı ile çözülebilecek olan, başlatılabilecek olan bir üretim için şu an artık $1,000,000 gerekiyor. Bu durumda ülkelerin emekten bile hatta daha önemli bir şekilde bu sermaye elde etmeleri gerekiyor. Biraz önce ifade etmiş olduğum diğer alan, o üç husus da ister istemez asli gündem maddesini teşkil etmekte. İlginç olan bir şey var. Gelişmekte olan ülkelerin tüketim kalıpları henüz belki modanın da etkisiyle, kültürün farklılaşmasının da etkisiyle gelişmiş olan ülkelere göre oldukça önemli farklılık arz ediyor. Gelişmekte olan ülkeler henüz daha doymamış, tatmin edilmemiş bir tüketim beklentisiyle elde edilen gelirin çok büyük bir kısmını tüketime ayırıyorlar. Gelişmiş ülkelerse tam tersine bu noktada biraz daha doymuş, doygunluk göstergesiyle daha az harcıyorlar, gelirin daha az kısmını harcıyorlar, önemli bir kısmını tasarruf ediyorlar. bu gelişmiş ve de gelişmekte olan ülkelerin genel yapısı itibariyle böyle bir durum var. İlaveten de bazı toplumlar, bazı topluluklar kendi kültürlerinden ileri gelen bir nedenle geçmişlerinin birikimiyle daha tasarruf eden, daha az tüketen bir özelliğe de sahipler. Bu noktada rakamlara baktığımız zaman örneğin gelişmekte olan ülkeler ortalamasında işte tasarrufların işte gayri safi milli hasılaya oranına baktığımızda yüzde olarak yaklaşık 100 liranın 33 lirası tasarruf altındadır. Yani 77 lirası harcanırken 33 lirası tüketilmeyip geriye bırakılan bir para olarak geride kalıyor. Fakat Türkiye'nin burada özel bir durumu var. Türkiye'de tasarruf oranı bu ülkelere göre son derece düşük. Evet, genel problemi Türkiye'ye indirgediğimiz zaman Türkiye evet. açısından böyle bir zorlukla karşılaşıyoruz. Yani Türkiye'de tasarruf oranı %13 civarında ancak. Mesela diğer ülkelere baktığımızda Malezya bile %30 civarında. Çin %50 civarında. Çin'de elde edilen gelirin %50'si tasarruf ediliyor. Evet, Türkiye'de bu oran son derece düşük.
Tabii Çin'de elde edilen bu tasarruflar da doğrudan yatırıma da aynı zamanda elbette, dönüşüyor. Yani elbette, yastık altında elbette. Kalmıyor.
Yani Türkiye o anlamda tasarruf oranı itibariyle diğer ülkelere göre çok daha riskli, daha zor bir coğrafya, bir ülke, bir ekonomi. İkinci nokta, Türkiye'nin geçmişten gelen sermaye birikimi, temerküzü dediğimiz boyutta da çok güçlü durumda olmadığı görülüyor. Asırlara yayılmış bir sermaye temerküzü Türkiye'de ortaya çıkmamış. Daha yeni yeni, belki son 20-30 yılda bir açılım ortaya çıktı. Mesela dünyada Zenginler Kulübü içinde var olan rakam itibariyle Türkiye'de son dönemde hızlı bir gelişme var. Fakat bu çok cüz'i, dar bir gruba münhasır durumda. Ülkenin daha geneline yayılmış bir sermaye birikimi Türkiye'de oluşmamış. Üçüncü bir husus daha var belki burada Türkiye nezdinde önemli olan. O da Türkiye'nin yabancı sermayeyi ülkesine çekebilme kapasitesi. Yani bu boyutta da Türkiye'nin çok güçlü olmadığı söylenebilir. Mesela rakamlara baktığımızda dünyada diyelim ki toplam 2000'li yılların başlarında 1,5 trilyona yakın 1,4 trilyonluk bir yabancı sermaye, doğrudan yabancı sermaye yatırımı dediğimiz bir payın yeryüzünde dolaştığı görülüyor. Türkiye bunun sadece ve sadece 1 milyar dolarını cezbedebiliyormuş bu dönemde. Yani 1,4 trilyondan 1 milyarını ancak alabiliyormuş. 2015'li yıllara doğru geldiğimizde bu rakamın 1,5 trilyon dolara yükseldiği görülüyor. İşte ekonomik krizde biraz bir düşüş yaşadı. 1,7 trilyona kadar yükselmişti bu 2008'de. Tekrar düşüş yaşandı. Var olan bu 1,5 trilyon doların Türkiye sadece 16 milyar dolarını şu an ülkesine çekebilir durumda. Yani burada ülkelerine baktığımız zaman örneğin Amerika, Çin, İngiltere, İspanya, Rusya, Fransa, Kanada, Avustralya gibi ülkelerin Türkiye'den kat kat büyük oranlarda sermayeyi kontrol edebildiklerini görüyoruz.
Hocam, Türkiye'nin dünya oranına baktığımızda küçük bir bölüm yabancı sermaye çekebildiğini söyledik. Ülkelerin sermaye birikimini arttırabilmesi, yani büyümesini gerçekleştirebilmesi için de kendi olanakları yeterli değilse yabancı sermayeye ihtiyacı var. O zaman yabancı sermayeye girişinde etkili olan faktörlere değinebiliriz doğrudan. Yani yabancı sermaye nereye girer, neden girer ya da gitmediği yere niye gitmez? Bu konular üzerinde bir miktar açıklamada bulunalım isterseniz. Yani şimdi, Türkiye'ye örneğin neden fazla yabancı sermaye çekemiyor? Taşıdığı riskler neler?
Şimdi tabii Türkiye yaklaşık 100 yılı aşkın bir dönemdir. İstikrar noktasında uzun öngörülebilir bir imkan vermiyor yatırımcıya. Yatırımcının öncelikle aramış olduğu istikrar, uzun vadeliliği hedefliyor. Sermayenin milleti olmaz derler normalde. Kârlılık neredeyse oraya gider denilir. Evet, bu ilkeyi, bu yaklaşımı kabul ettiğimiz takdirde öncelikle olması gereken Türkiye açısından ekonomiye ilişkin imkanların uzun vadede öngörülebilir olmasını sağlamak. Bu maalesef Türkiye'de 1980'li yıllara kadar bir türlü temin edilemedi. Hatta sonrasında bile bir takım ekonomik krizler ortaya çıktı, indi ve çıktı birçok dönemde. Bu ise Türkiye'nin o anlamda yabancı sermaye çekebilme kapasitesi elbette çok ciddi oranda azaldı. Bir diğeri Türkiye'nin kendi iş pazar payının gücü de çok belirleyiciydi. Yabancı sermaye olabildiğince büyük karlılığı hedefliyor. Mesela niye Çin varken Türkiye'ye gelsin? Niye örneğin Hindistan varken, Pakistan varken Türkiye'ye gelsin? Türkiye'nin bu noktada büyük karlılığı bir şekilde garanti altına alan bir altyapıya sahip olmasını gerektiriyordu. Bu da ölçek itibariyle de Türkiye'nin sınırları vardı. Tabi her sektör için geçerli değil elbette ama ana hattı bu böyleydi yani. Üçüncüsü, Türkiye'nin kendi iç siyasal belki idari öncelikleri nedeniyle yabancı sermayeye karşı hep böyle bir kuşkuyla yaklaşım vardı. Yabancı sermaye evet buraya bir yatırım getirecek, istihdam imkanı ortaya çıkaracak, yeni teknikler, yeni teknolojiler getirecek, bir katma değeri oluşturacak elbette. Ama elde etmiş olduğu bu artının yanında neler götürüyor boyutu hep Türkiye'li karar vericiler noktasında hep bir problem alanı olarak var oldu. Bu Osmanlı'da da böyleydi, Cumhuriyet döneminde de böyle oldu. Çünkü bunun geçmişte de o anlamda bu endişeyi haklı çıkaracak bir takım örnekleri olmuştu. Zira yabancı sermaye hiçbir zaman tek başına karlılıkla sınırlı olmayabiliyor. Hatırlarsanız ilk defa Malezya, Endonezya bölgesinde doğan, bize de Türkiye, Rusya üzerinden gelen bir laleli krizi vardı. Bavul krizimiz vardı.
Evet, laleli.
Bavul ticaretini etkileyen bir kriz vardı. Orada gördük ki işte o uzak doğuya toplanmış olan yabancı sermaye, ki doğrudan yatırım değildi belki, bankacılık, finans sektöründe var olan geçici bir yatırım niteliğindeki bu sermaye, o ülkelere kolaylıkla girebildiği gibi bir takım politik hedefler güderek de çok kolaylıkla çıkabilmişti. 6-7 milyar dolarlık bir rakam o anda o ülkelerin ekonomilerinden bir anda çıkabilmişti. Ve bu dalga dalga o ülkelerle bağlantısı olan ülke ekonomilerini etkileyivermişti. Ya bu gibi nedenlerden dolayı ülkeler yabancı sermayeye karşı oldukça hassasiyet gösteriyorlar ve Türkiye'de bu hassasiyeti uzun bir zaman göstermek durumunda kalmıştı. Ta ki işte 1980'lerden sonra, Özal'dan sonra Türkiye'nin Avrupa Birliği ile olan ilişkilerinin yoğunluğunun artışıyla beraber küresel ölçekte piyasa ekonomisinin daha şeffaf diyelim şartlarda yayılmasıyla beraber Türkiye'de bu konudaki hassasiyetlerini biraz arka plana itmeye başladı. Yabancı sermaye çekimi yeni imkanlarda bir artış trendine girdi.
Evet, yani yabancı sermayenin kaynaklı bir takım endişeler var, sıkıntılar olabiliyor. İşte sizin verdiğiniz örnekteki gibi gelen sermaye bir anda çıktığı zaman sektörlerde çöküntüye de sebebiyet verebiliyor. Ama bir de tabii doğrudan yabancı sermaye yatırımlar dediğimiz yatırımlar var. Yani yabancı sermayenin giriş şekli, yani bir ülkeye giriyor ve orada yatırıma dönüşüyor. Bu giren sermayenin, yani doğrudan yabancı yatırımın çıkması da çok da kolay değil. Hemen çekeyim götüreyim dediği zaman da bu yabancı yatırımcı sermayesini çıkartıp götüremiyor. Tabii bu tür yabancı sermayenin ülkeye de katkıları, çok farklı alanlarda katkıları var. Belki bu tür bir sermayeyi mi çekmek, yani doğrudan yatırımları mı çekmek acaba daha avantajlı?
Evet, evet. Aslında
bunun katkıları tabii.
Türkiye'nin tabii sermaye dayalı üretim yapısı nedeniyle yabancı sermayeyi çok daha uzun soluklu bir yatırım yolu olarak Türkiye'ye çekmenin yolunu bulması lazım. Aslında Türkiye'nin bu noktada bir takım avantajları var. Tabii önemli dezavantajları da var. Türkiye ekonomisi son derece kırılgan bir ekonomi. Cari açık sürekli artıyor, eksiliyor son dönemde gerçi ama bir ciddi problem alanı. Bütçe açıklarımız hep problem alanı olarak var oldu geçmişten bugüne doğru. Bunlar bizim önemli risk alanlarımız. Ama bunun karşılığında çok önemli avantajlarımız da var. Siyasi istikrarı hamdolsun Türkiye yakaladı. bu ekonomik istikrarı da ortaya çıkartmış oldu. Bu çerçevede özellikle dünyada, Orta Doğu'da örneğin var olan çok büyük bir yabancı sermayenin kendine bir ortam arama süreci söz konusu. Bu süreci Türkiye çok olumluya çevirebilme kapasitesine sahip ender ülkelerden bir tanesi. Bu kültürel beraberlik, kültürel yakınlık diyelim, eğer o ülkelerle, o coğrafyayla biraz daha salt ekonomik değil ama aynı zamanda siyasal, idari, sosyo-kültürel boyutta temasların daha güçlü olması halinde yabancı sermayenin Türkiye'ye gittikçe daha büyük oranda, artan oranda gireceği varsayılır. Bu diğer çevre ekonomilerin sahip olmadığı bir avantaj. Zira kim ne derse desin, evet sermaye karlılığa bakar ama yine de sermayede, sermayenin dolaşımında kültürel benzeşme ya da kültürel farklılık çok önemli bir rol oynuyor. Ben bu noktada özellikle Orta Doğu'dan yakın bir zamanda yabancı sermayenin girişlerinde çok daha ciddi artışlar olacağı ümidi içindeyim. Nitekim zaten bugün itibariyle Türkiye'de var olan, işte Merkez Bankası, hükümet arasında var olan bir bakıma alma ve verme sürecinde, talep oluşturma ya da ona uyma ya da uyamama süreçlerinde dikkate alınması gereken bir boyuttur diye bunu düşünüyorum ben. Daha önceki dönemlerde Türkiye'nin kırılganlığının yüksek oluşu nedeniyle ekonomide karar vericilerin yabancı sermayenin girişinin garanti altına alabilme konusunda daha hassas olduklarını biliyoruz. İşte faiz oranlarının yüksekliği örneğin. Bu noktada kar marjı, faizden getiri faiz anlamında yani, kar marjının yüksek tutulma mecburiyetini biliyoruz. Bu Türkiye ekonomisinin kırılganlığıyla alakalı bir şeydi. Yabancı sermayenin dolaşımındaki kısıtlarla alakalı bir şeydi belki. Fakat bu dönem bir ölçüde atlatılmış gözüküyor. Ya yani bir tarafta yabancı sermaye daha büyük oranlarda dolaşım seyyaletine sahip artık. Diğer taraftan da Türkiye ekonomisi daha öngörülebilir. Bu tür krizlere karşı daha dirençli bir ekonomi haline geldi. Bu noktada hükümetin daha düşük bir enflasyonda daha düşük faiz oranlarını öngören yaklaşımı çok anlamlı gözüküyor. Diğer taraftan da faizle alakalı doğrudan karar verici durumda olan Merkez Bankası'nın bu yeni dünya küresel şartlarını ümit ederiz ki daha pozitif okuması mümkün olsun derim.
Evet, aslında bütün ülkelerin ortak sorunlarının başında geliyor, bazı sorunlar var ki işte tam istihdama ulaşmak istiyorsunuz, siyasi istikrarını sağlamak istiyorsunuz, adil gelirin dağılımını sağlamak istiyorsunuz ama bunda tabii büyümeye dayalı bir ekonomide yapacaksınız. Bu da sermayeyi gerektiriyor. Sermayeniz yoksa ve yeterince tasarrufunuz da yoksa yabancı yatırımda ihtiyaç oluyor ülke için. Başka bir seçenek de gözükmüyor. Dolayısıyla bunu çekmek zorundasınız.
Tabii burada şimdi tabii ne de göz ardı edilmemiz gereken bir husus. Bizim nasıl adım atacağımız noktasında önemli ipuçları var. O da nedir? Reel döviz kuru artışının aşırı değerlenmemesini sağlamak gerekiyor. Yani dövizin reel olarak aşırı bir şekilde artışının önüne geçmek gerekiyor. Türkiye bu noktada da son derece liberal diyelim, piyasa şartlarının belirlemiş olduğu bir yol tayin etmiş oldu. Bu da aslında ayrıca başka bir güvence veriyor ekonomide. Yine ikincisi, cari açık da son dönemde gittikçe düşmüş oldu. Bu da yeni bir olumlu adıma sebeptir diye düşünüyorum.
Peki hocam, neden yabancı tasarruf açığı var ülkemizde? Yani neden yeterince tasarruf sağlanamıyor ya da olan tasarruflar neden yatırıma dönüşmüyor? Hı hı. Çünkü tasarrufun da hiç de olmadığını söyleyemeyiz.
Şimdi zaten toplamda Türkiye'nin zaten gayri safi hasılası malum ölçeği belli. 1 trilyon civarında bir hasılamız var. Bunun tamamı bile tasarrufa gitse Türkiye'nin gene ihtiyacı var. Ama var olan bu rakamın da %13'lük bir rakamı ortalama tasarrufa konu olabiliyor. %13'lük bir payın da ihtiyaç olan yatırımların finansal boyutunu karşılayamayacağı aşikar. Dolayısıyla problem aslında iki boyutlu. Hem toplam ölçek küçük zaten, ikincisi var olan ölçekte de ortaya çıkan rakam küçük.
Evet, yani ülkemizin aslında tasarruf yapmak için ölçeği küçük ya da yaptığı tasarrufu istediği büyümeyi gerçekleştirmek için yeterli değil.
Yeterli değil. Ha, neden Türkiye'de tasarruf bu kadar az? Ya bakıyoruz, Hindistan bizden çok daha yüksek. Neden? Amerika yüksek, Çin bile yüksek Çin bizden. Yüksek. Neden yani? Neden? Aslında Türkiye maalesef yaklaşık 150 yıldır, 200 yıla yakın var olan bir problemin birikimini bugüne getiriyor. O da nedir? 1900'lü yıllardan itibaren Türkiye'nin içine girmiş olduğu o tüketim kalıplarındaki farklılaşma, Türkiye'yi dışsal faktörlerle uyarılmış bir tüketim ekonomisine dönüştürdü. Sürekli daha çok tüketmek, daha da çok tüketmek, tüketime dönük bir hayat tarzı yaşamak yönü seçilmiş oldu. Bu maalesef önü alınmayan bir serüven haline geldi. Nitekim bugün bile Türkiye'de ekonominin esas dinamizminin iç tüketimden kaynaklandığını söyleyebiliriz. İhracata dayalı boyut daha da güçlendirilmesi gereken bir alan olarak hep önümüzde problem alanı. Hep iç tüketimin beslediği, desteklediği bir ekonomik üretim yapısına şu an düşmüş durumdayız. Herkesin alacağı, harcayacağı o kadar çok imkan var ki, o kadar zaruret var ki. Ya hiç kimse o anlamda ya şu elimdekini harcamayayım diyebilir durumda değil. Kaçışı yok bunun. Adeta tüketim bir moda olarak Türkiye'de önem taşıyor. Çin'de böyle değil, Hindistan'da böyle değil. Herkes o anlamda, yani herkes demek belki doğru değil ama toplumun önemli bir kesimi yenileme, daha yeniyi alma, yeniyi tüketme gösterişi demeyeceğim ama eğilimi içinde. Varlığımız adeta tüketimle özdeşleşir noktada. Öncelikle yapılması gereken husus, Türkiye'de bir moda haline getirilmiş olan bu tüketimin bu süreçten kurtarılmasıdır. Belki kamu politikası yapıcılarının alacağı bir tedbir, iş tüketimi olabildiğince körüklemekten öte bunun dış piyasaya dönük boyutunu öne çıkartarak piyasadaki üreticilerin de ağır ağır böylesi bir üretim modeline kavuşturulmalarıdır. Ya bir zamanlar işte İngiltere'nin, Avrupa'nın o merkantilist politikasını belki seçmek gerekiyor bu yönüyle. Ülkeye daha fazla para girişini sağlamak, var olan paranın da daha fazla kısmını içeride kalıp dışa gitmemesini sağlamak hedefi olması lazım. Bu adeta belki 21. yüzyılda bütün Türkiye'nin 77 milyonunun tamamının kendilerine kabul ettirdiği milli bir iktisadi duruş haline getirilmesi gerekiyor. Yani Türkiye'nin gelecekteki ciddi zorluk alanı ekonomiden doğacaktır. Siz ihtiyacınızdan daha fazlasını tüketirseniz ya da ürettiğinizden daha fazla tüketme eğiliminde olursanız eninde sonunda bütçe dengeleri gerek aile ölçeğinde gerek işletmeler ölçeğinde gerekse ülke ekonomisi ölçeğinde negatife gidecektir. Bu kaçınılmaz bir durumdur.
Yani tüketimin sınırlandırılması gerekiyor o zaman bir noktada ve Türkiye tasarrufa daha fazla ağırlık verilmesi gerekiyor. Bir sorun da şu herhalde hocam, yani tamam hiç tasarruf da yapılmıyor değil ama yapılan bütün tasarruflar da sanki yatırıma dönüşmüyor. Yani bunun tamamının %100'ünün yatırıma dönüşmemesi normal ama en azından büyük bir kısmının yatırıma dönüşmesi beklenir. Ya burada da demek ki tasarruf yapan kimsenin ya tasarruf sahiplerinin bir takım tereddütleri var. Yani neden tasarruf sahipleri o zaman yatırıma dönüştürmüyorlar tasarruflarını?
Evet.
Ya buradaki sorunlar neler?
Şimdi aslında bir tasarruf, var olan tasarrufun da ikinci aşamada üretime aktarılması, gerekir. Yastık altında kalmasının hiçbir anlamı yok. Zaten malum bizim kendi kültürümüzde bu boyutta yastık altında kalan parayı adeta cezalandırıyor demeyeceğim ama piyasaya sürülmesini teşvik eden uygulamalara sahip. Evet. Nitekim bu geçmişte de böyleydi. Yani Osmanlı'nın örneği klasik dönemi incelendiğinde var olan işletmelerin oldukça katılımcı, farklı sermaye kaynaklarından kaynak toparlayıcı vasfı olduğu görülür. Çeşitli araştırmalar bunu ortaya koyuyor. Mesela bazı para vakıfları vardı. Para vakıfları çeşitli insanların toplanmış olan sermayelerini ödünç vererek işleten, doğrudan doğruya üretime katan bir fonksiyonu icra etmekteydiler. Ve böylece küçük ölçekli sermaye sahibi insanlar da, tasarruf yapmış olan insanlar da bir bakıma işletmecilik rolü üstlenmekteydiler. Modern Türkiye'de, Türkiye'sinde bu ortadan kalktı adeta. İnsanlar bankacılık sektörü aracılığıyla paralarını toplamaktalar. Ama aradaki illiyet koptuğu için sadece ve sadece faizden ya da kardan elde etme, gelir elde etme güdüsüyle davranır hale geldiler. Doğrudan doğruya kendileri yatırım yapan, yatırıma ortak olan, bu anlamda bir faaliyet gösteren insan, aktif insan olmaktan çıktılar. İlk yapılması gereken şey, sermaye sahibi insanların olabildiğince doğrudan doğruya üretime katılmalarını sağlayacak yeni bir model geliştirmek. Yani küçük sermaye sahiplerinin küçük işletmelerde üretici olmalarını sağlayacak, ortak olmalarını sağlayacak, reel ekonomiye doğrudan girmelerini sağlayacak yeni bir anlayış gerekiyor. Yani kamu karar vericilerinin de bu noktada teşvik edici tedbirler alması gerekiyor. İşte örneğin Osmanlı döneminde ülke ekonomisi adeta yerel bu tür öbekleri, odakları merkeze alan, dikkate alan bir yapıya, bir mantığa sahipti. İşte siz de biliyorsunuz, bir bölgede yapılan üretimin bir başka bölgeye satılması, aktarılması ancak o bölgenin ihtiyacı karşılandıktan sonra mümkün idi. Ve oradan diğer bölgeye yapılan transfer de ihracat olarak tanımlanıyordu. Örneğin Erzurum'da, örneğin İzmit'te, işte örneğin İzmit'in Kandıra ya da Gebze ilçesinde üretilen bir ürünün, bir buğdayın örneğin, bir başka bölgeye satılması o bölgenin ihtiyacının ötesinde ancak anlamlıydı, mümkün idi. Ve bu satış da ihracat olarak tanımlanıyordu. Yani belli bir bölgede yapılan tasarrufun o bölgeye ortamında üretime katılması, yatırıma dönüştürülmesi nispeten kolaydır. İşte bunların tedbirlerinin alınması anlamda önemli. Şu an örneğin küçük ve orta ölçekli işletmeleri teşvik eden çok ciddi kredi imkanları var. Var ama devlet sürekli olarak kendisi sübvanse etmek yerine, bu alanda doğrudan doğruya kendisi karar alıcı olarak yer almak yerine tasarruf edenlerin, yatırıma girmek isteyenlerin ürünü açacak yeni bir model geliştirilebilmiş olsa doğrudan doğruya üretim süreci çok daha güçlü gelişecektir. Böylece tasarruf etmek isteyenler doğrudan doğruya karlılık ve zararlılıkta kendileri yer aldıklarından daha hassas olacaklar, daha az tüketecekler, daha fazla yatırım yolunu tercih edecekler. Yani bu Türkiye'nin önündeki önemli bir fırsattır diye düşünüyorum. Bu hususta da Türkiye'nin dünden bugüne gelen çok ciddi bir birikimi, bir imkanı da var diye düşünüyorum.
Evet, yani tasarruf sahiplerinin, özellikle de küçük tasarruf sahiplerinin tasarruflarını yatırıma dönüştürecek yeni mekanizmaların da geliştirilmesi gerekiyor. Belki bunlar bireysel boyutlarda olabiliyor. Yani ticaret yapan insanlarla görüştüğümüzde bireysel boyutta küçük tasarrufların ya da farklı biraz büyük de olsa tasarrufların yatırıma dönüştüğünü görüyoruz ama kurumsal bir altyapı olmayınca.
Mesela aklıma evet. gelen bir ilave etmek istediğim bir husus. Osmanlı malum uygulamasında hem ziraatte hem zanaatte, sanayi faaliyetlerinde nesilden nesile aktarılma esastı.
Evet.
Var olan bir sermaye birikimi, var olan örneğin alet, edevat, teçhizat, çıraklıktan kalfalık ve ustalığa doğru giden aile içi işletmecilikte bilginin de transfer edilmesine, aktarılmasına imkan veriyordu. Nesilden nesile böyle bir transfer imkanı vardı. Eğer doğrudan doğruya üretim, sermayeyi de yapan, oluşturan, tasarruf eden, yatırıma dönüştüren kişiyle ilişkilendirilebilirse, yeni işletmelerin kurulma maliyeti de o anlamda çok daha düşük olacaktır. Nesilden nesile transfer imkanı o anlamda çok daha güçlü hale gelecektir ve ekonomi de o boyutuyla öngörülebilir hale gelecektir.
Burada işletmelerin ömrü de o zaman devreye giriyor. Yani kısa dönemlik işletmeler değil de daha uzun ömürlü, hatta nesilden nesile devam eden işletmeler, işte bunu da tabii teşvik edecek kurumsal altyapının oluşması diyebiliriz. Hocam konu çok güzel gidiyordu ama ben tam da bu konuyla ilgili olarak geçen haftalarda devam ettiğimiz şekliyle bu sistemin oluşma evrelerine geçiş yapalım diye düşünüyorum. Ve kaldığımız yerden önümüzdeki haftalar devam ederiz diye düşünüyorum. Çünkü geçen hafta biz şuna değindik. Yani evet, modern iktisadi sistemin, modern kapitalist yapının ortaya çıkması tarihsel, özellikle Batı'da tarihi bir arka planı var. O süreçten devam edip geliyor. Önümüzdeki, geçen haftada daha çok merkantilist sistem üzerinde durmuştuk. Dolayısıyla ticari kapitalizmin gelişmesi üzerinde durmuştuk Batı'da. Bunun daha çok daha geçmiş kökenleri olduğuna değinmiştik. Bu hafta da isterseniz sanayi kapitalizminin üzerinden devam edebiliriz. Çünkü sanayi kapitalizmiyle sermaye birikiminin de yakından alakası var. Yani bu sürecin nasıl oluştuğu,
evet,
ne tür ihtiyaçlar gerektirdi? Çünkü ticari kapitalizm ticaret erbabının daha çok önceliklerini ön plana alıyor. Tabii sanayi kapitalizminin öncelikleri de daha farklı öncelik birikimleri gerektiriyor. Bu konu üzerinde isterseniz devam edebiliriz.
Evet, şimdi ticari merkantilist dönemde devlet ve tüccar işbirliği ya da birbirinin tamamlaması mevcut idi.
Evet.
Devletin çıkarıyla tüccarın çıkarı son derece dengeli bir şekilde örtüşüyordu. Ülkenin ekonominin geriye kalan unsurları da bu çerçevede kurgulanıyor idi. Ticareti teşvik eden uygulamalar cari, geçerliydi. Ülkeler hatta dış politikaların tamamını bu esas üzerine kurguluyorlardı. Makinenin devreye girişinden sonra bu sanayici ya da müteşebbis işveren ile devlet arasında ki işbirliğini ortaya çıkardı. Fakat önceden tüccarın korunması esas iken sanayi devrimi sonrasında makine sahibinin ya da müteşebbisin korunması esası biraz farklılaşarak devam etti. Zira makina daha fazla emeği gerektiriyor, daha fazla ham maddeyi gerektiriyor, elde edilen ürünün de daha büyük pazarlarda pazarlanmasını gerektiriyordu. Bu da ülke sınırlarını aşan, devleti de aşan adeta, devletin korumasına bile ihtiyaç hissetmeyen, devletin karışmamasını temin etmeye hedefleyen bir yaklaşım ortaya çıkardı. Adeta sanayici kısa bir zaman içinde devleti de aşmış oldu.
O ticari kapitalizmin korumacı politikaların yerini tamamen
özgürlükçü, liberal bir yaklaşım ortaya çıkarttı. Hatta denilebilir ki Batı dünyasında iktisadi teori, iktisadi yaklaşım bu zaruretin bir ürünüdür. Yani bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler, laissez-faire'ci yaklaşım, böylesi büyük hedefleri olan, arzuları olan sanayiciye ön açmak amacıyla geliştirildi. Yani 1800'lü yıllar İngiltere'sinde bu piyasa ekonomisine dönük alanı meşrulaştıran, onu bütün dünya ölçeğinde kabul ettiren bir yaklaşım dönemi olarak gelişti. Mesela Almanya'nın daha sonra devreye girişi, 1850'lerden sonra Bismarck döneminden sonra devreye girişi yine kendi üç ihtiyaçlarıyla ilintiliydi. Yani İngiltere'nin tam tersine Almanya'da, özellikle İngiltere'nin pazar payını daraltmak isteyen Almanya'nın kendini korumaya esaslı bir yaklaşım geliştirmesine neden olmuştu. İşte tarihsel ekol adını verdiğimiz, daha sonra milli iktisat olarak yani müşahhas hale gelecek olan o ekonomik modelde Almanya'nın kendini koruma refleksi olarak ortaya çıkmıştı. Yani her iki yaklaşım da o ülke ekonomilerinin asli zaruretlerini, ihtiyaçlarını esası alan birer yaklaşım olarak doğdu. Tabii bunun ikisinin de Osmanlı dünyasına, doğuya o anlamda, diğer dünyaya yansıması da ortaya çıktı.
Osmanlı'ya yansımaları ne şekilde oldu o zaman hocam? Evet, sanayi kapitalizminin öncelikleri merkantilizmin önceliklerine göre daha farklı. Yani ticari kapitalizmin önceliklerinden çok daha farklı. Sanayiciyle ve tüccarla ve devletle işbirliğini gerektiriyor. Ve bu da bir daha özgürlükçü, daha serbest bir anlayışla üretip üreticinin ihtiyacı olan, tabii o sermaye birikimini sağlamak, elde etmek, yatırım yapmak, üretmek ve satmayı gerektiriyor. Satacağınız ülkelerde tabii sizin dışınızdaki ülkeler, bu Osmanlı dünyasında etkileri ne şekilde gerçekleşti? Şimdi, olumlu veya olumsuz?
Burada belki vurgulanması gereken husus şu, Osmanlı tecrübesi sadece geldi ve gitti, bitti, evet, değildir. Osmanlı aslında bugün de dünyada reel ekonomilerin, gerçek ekonomilerin şu an cari ekonomik model içinde dikkate alması gereken bir boyut, bir yön. Osmanlı o anlamda bizim için çok iyi bir tecrübe birikim oluşturuyor. Bu dünyanın, dış dünyanın, yani ister piyasa ekonomisi ister milli ekonomi modelinin Osmanlı'ya ulaşması kendi ekonomik çıkarlarını temin etmek amacı taşıyordu elbette. Ve bir yönüyle de Osmanlı iktisadını, Osmanlı ekonomisini bu ülke ekonomileriyle eklemleme, bütünleştirme iradesi serdediyordu, ortaya koyuyordu. İşte eklemlenme ya da bütünleşme ya da ona direnme, kendi özgünlüğünü koruma ya da kaybetme mücadelesi dün olduğu gibi bugün de var olan bir problem alanı. Osmanlı bu noktada kendi klasik dünya mantalitesinin, bakışının farklılığının getirmiş olduğu çok özgün bir direnç gücüne sahipti. Nitekim baktığımız zaman bu sömürgeci diyelim ya da dış dünyayı elde etme, işte ham madde, doğal kaynak, emek gücü, pazar yönüyle elde etme iradesi ortaya koyan yaklaşım, belki bir tek sadece Osmanlı Anadolu'sunda, Osmanlı Rumeli'sinde ya da Osmanlı Hinterland'ında ciddi bir direnişle karşılaştı. Onun dışındaki dünyalar çok kolaylıkla bu genel egemen ekonomik modelin, küreselleşen modelin doğrudan faaliyet alanına eklemlerini verdiler.
Evet, bir bakıma teslim olmuş oldular. Yani direniş gösteremediler.
Teslim olmuş oldu. Mesela tekstil sektörü Osmanlı'nın 19. yüzyılın sonlarında çok yıkıcı bir rekabet olarak Osmanlı pazarına ulaşan yabancı ürünlerle karşılaştığında yüksek kaliteli tüketim kalıbı nedeniyle ve milli yerel ürüne olan yatkınlığı itibariyle çok ciddi bir direnç geliştirmişti. Ta ki işte 1838 Osmanlı-İngiliz ticaret anlaşmasına kadar bu direnç bir ölçüde devam etti. Yani 19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın başına kadar bu direnç bir bakıma ağır aksak da olsa var oldu. İşte bizi bu yönüyle belki sistemden düşüren, dünya ölçeğinde rekabetçi pozisyondan düşüren Birinci Dünya Savaşı'dır. Yani Balkanların kaybedilmesiyle beraber bizim ekonomik bütünlüğümüzü yitirmemiz, ekonomik refleksimizi kaybetmemiz neticesinde biz o anlamda, ekonomik anlamda dünya ekonomisinin, küresel ekonominin karşısında zaafa düşmüş olduk. İşte Lozan Anlaşması, onunla bağlantılı ortaya çıkan diğer uygulamalar bizi 30'lu yıllara kadar dünya iktisadi nizamında refleks geliştiremeyen, tepki geliştiremeyen, koruma gücü çok güçlü olan, büyük olan bir modele dönüştürdü.
Uzun süreli devam eden savaşların o zaman Osmanlı ekonomisi üzerinde etkisi büyük. Siz tekstilden örnek verdiniz. Batı'dan o makinenin ürettiği ucuz fakat kalitesi düşük ürünler gelmeye başladığı zaman Osmanlı esnafı tabii başlangıçta yıpranıyor. Çünkü bu kendi el emeğiyle ürettiği ve kaliteli ürünlerin rekabet etmesi mümkün değil. Ama arkasında çözüm olarak hemen şunu geliştiriyor. İthal iplik kullanarak üretimini devam ediyor ve rekabet edebilir hale geliyor. Ama tabii belki sizin örnek verdiğiniz gibi uzun süreli devam eden savaşlar
işte bunun için
sonuçları doğuruyor.
Niye tasarruf oranı düşük, niye yatırıma dönüşmüyor, niye yabancı sermaye ihtiyaç hissediyoruz'a cevap noktasında Osmanlı'nın kendi yapısı örnek olarak bir ölçüde gündeme taşınmalıdır diye düşünüyorum. Evet. Osmanlı dünyasında tasarruf oranı çok yüksektir. Var olan tasarrufların küçük ölçekli faaliyetler bağlamında, ama büyük ölçekliliği kastetmiyorum. Kapitalistik büyük işletmeler değil, ama daha lokal ölçekte işletmeciliğe dönüşme kapasitesi yüksek olan bir tasarruf boyutuydu bu. Evet. İlaveten de var olan ürünlerin olabildiğince yerli, olabildiğince kendi kültürel dokumuzla örtüşen ve olabildiğince de yeterliliği, doygunluğu yüksek olan bir tüketim kalıbı olarak yer alıyordu, söz konusuydu. Bu husus belki günümüz iktisadi zaruretlerinde önemli bir anlam taşıyor denilebilir.
Evet, hatta klasik dönem boyunca bakıyoruz, o sizin örnek verdiğiniz gibi hocam, küçük üretim tipi, üretim tarzı, sanayi tarzı diyelim, aslında çok büyük üretim gerçekleştiriyor. Ve o klasik dönem boyunca Osmanlı hiç açık vermiyor. Yani sürekli fazla veriyor. Çünkü normalde marjinal faydası sıfır olan malın belki ihraç edildiğini düşünürsek her zaman fazla verir ve ihracat gerçekleştiriyor. Yani ülkenin ihtiyaçları görülüyor.
İşte siyasi anlamda bir kriz dahi olsa, işte askeri yenilgiler vardır, siyasi otorite çekişmeleri vardır. Bir kriz dahi olmuş olsa ekonomi kendi iç dinamiğinde doğrudan doğruya alt en tabana yayılmış haliyle küçük işletmecilik ölçeğinde örgütlendiğinden son derece direngen, dirençli bir özelliğe sahibiydi. Biz bugün o özelliği büyük ölçüde yitirme aşamasındayız. İşletmeler büyüyor, insan unsuru daha arka planda kalıyor, sermaye, finans boyutu çok daha baskın hale gelmiş durumda. Bu da insani bir ekonomiden gayri insani, parasal bir ekonomiye gidişata yol açıyor.
Evet. İsterseniz bugün burada tamamlayabiliriz. Bir dahaki hafta devam etmek üzere. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum sevgili dinleyiciler.
Hayırlı akşamlar sayın Erkam Radyosu dinleyicileri.